Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Tülay Gökçimen imzalı "Suriye Artık Özgür" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bu köşede onlarca Suriye yazısı yazdım. Kampları, şehitleri, cezaevlerini, kırmızı çamurları, soğukta titreyen insanları, bir duvara yaslanamayan yaşlıları, yaşlanmış çadırları, o kadar çok şey yazdım ki Suriye ile ilgili, ama hep dua ettiğim ve her Suriyeli kardeşimle ayrılırken bir gün Özgür Suriye'de dediğim Özgür Suriye'ye dünya gözüyle şahit olacağım hiç aklıma gelmemişti. İnanmadığım veya iman etmediğimden dolayı değil, hiçbir zulmün sonsuza kadar devam etmediğini, edemeyeceğini biliyoruz zaten, ama Müslümanların sessizliği, Gazze örneğinde olduğu gibi olanları naklen izlediği halde yaşananlara hak ettiği tepkiyi vermemeleri beni ümmetin duruşu konusunda endişelendiriyordu. Ama şartlar olgunlaştığında kötülerin arkasına bakmadan nasıl kaçtıklarına bu dünyada şahit olduk. Kitaplarımı imzalarken ön kısma "Özgür Suriye ve Kudüs'te beraber namaz kılmak" duasıyla yazarım çoğu insana. İşte şimdi ilki gerçekleşti. Rüya gibi bu kadar acı çeken ve maalesef çekmeye alışkın ümmet için gerçek olamayacak kadar güzeldi yaşananlar. Ama gerçek oldu elhamdülillah. Ve ben bugün hep çadır hayatını çekmek veya insani yardım yapmak için gittiğim Suriye'ye, özgürlüğünü kutlamak için gitmeye hazırlanıyorum. Rabbim sana hamdolsun. Rabbim bize Kudüs'ün özgürlüğünü de göster. Netanyahu zaliminin parça parça Gazze'ye dağıldığını da göster ey Rabbim. Halep, Hama, Humus özgür olduğu mücahitler Şam'a doğru ilerliyorlar. Tüm dünyanın gözü Şam'a doğru gidenlerin üzerinde. Şam'ın önemi nedir mi? Birkaç satırla anlatmaya çalışayım. Bilad-ü Şam, Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün bölgesinin en önemli merkezlerinden biri Dımaşk'tır. Dımaşk kuş Şam. Şam 1521 yılından itibaren kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçti ve bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin bir paşalık merkezi oldu. Dımaşk olarak bilinen, adını Arapça kaynaklarda bütün Suriye bölgesini ifade etmek için kullanılan yer Şam'dır. Halid bin Velid'in fethetmesiyle İslam sancağı altına giren Şam, Yavuz Sultan Selim'de Osmanlı topraklarına katıldı. Kışı Şam'da geçiren Yavuz Sultan Selim, Aralık ayının sonlarına doğru buradan ayrılarak 3 Aralık'ta devlet ileri gelenleriyle beraber Kudüs'e girdi. Yavuz'un şehre gelişi sırasında Kudüs'ün tüm ruhanileri padişahı şehrin dışında büyük bir coşkuyla karşıladılar. Bu sıralar ikindi vaktiydi. Padişah akşam namazını Mescid-i Aksa'da kılacağını söyledi. Bunun üzerine görevlilere haber gönderildi. Kur'an'ın sitayişle bahsettiği bu kutsal mabet 12 bin kandille aydınlatıldı. Padişah bu kutsal kente namaz vaktinden önce girdi. Önce Kubbetü's-Sahra'da Rumman Davud'u ziyaret eder, sonra Haceri Sahra'yı tavaf eder. Daha sonra Kubbetü's-Sahra'nın altına iner ve burada 2 rekat hacet namazı kılar. Buradan akşam namazının edası için kıble mescidine geçer. Şam üzerine destanlar yazılır ama biz bu kadarıyla yetinelim şimdilik. Evet, 7 Aralık akşamı elimiz kalbimizde, gözümüz telefonda Şam'dan gelecek haberleri bekledik. Şam, Esed rejiminin kalesiydi. Şam'ın özgür olması demek, Esed'in gitmesi demekti. Esed'in gitmesi milyonlarca Müslümanın özgür olması demekti. Suçsuz, günahsız insanları doldurdukları cezaevlerinin boşalması demekti. Ah Sedna'ya, en çok da oradaki insanların yeniden güneşle buluşması demekti. Yıllardır il il dolaştık Esed'in yaptıklarını insanlara anlatmak için. Belgesellerimizi izlettik, sonra uzun uzun Müslümanların başına gelenleri anlattık. Cezaevlerine hapsedilen insanların neler yaşadığını, asitle eritilip yok edilen insanları, pres makinelerini. Belki de şehir efsanesi gibi gelmiştir insanlara. İnsanın insana yapacağı kötülük bu kadar da olur mu demişlerdir. Ama hem Sednaya'dan çıkan, çıkamayan insanların hali, hem Gazze'nin hali bize insanın insana neler yapabileceğini gösterdi. Tabii yapanlara insan denirse. Güneş doğmadan mücahitler Şam'a girdi. Şam düştü yazdı birileri. Hayır, Şam düşmedi. Şam düştüğü yerden ayağa kalktı. Şam'da yeniden güneş doğdu. Şam özgür oldu. Kudüs'ün yolları gözüktü. Sevinmeyi bilmediğimizi Halep'in fethinde anlamıştım. Ardından gelen Hama ve Humus haberleriyle sarsılıyor ama sevinemiyordum. Çünkü bu duyguyu yakın tarihimizde coşkulu bir şekilde yaşamadım. Yaşayamadım. Dünyanın dört bir yanına savrulan insanların yine bir araya gelebilecek olması çok güzeldi. Gidenler geri dönecek, ellerindeki anahtarlarıyla kapılarını açacaklardı. Artık memleketine bir dağın tepesinden bakmayacak, evinin dumanı tütecekti. Peki ya yaşamak için kaçıp sonsuzluğa kavuşanlar ne olacaktı? Onlar da unutulmayacaktı elbet. Hepsinin hikayesi ayrı ayrı anlatılmalıydı. Çünkü onlar insandı, sayı değildi. 12 yıl boyunca gördüğüm çadırlar zamanla kalkacak, çadırda yaşayanlar yeniden bir çatısı ve duvarları olan evlere geçecekti. Bulundukları ülkelerde mülteci veya sığınmacı diye anılan insanlar artık mülteci veya sığınmacı olmayacaktı. Çünkü artık istedikleri zaman dönebilecekleri savaşın olmadığı bir ülkeleri vardı. O gün çevremizdeki muhacirlerin mutluluğuna şahit olduk. İlk kez bu kadar mutlu insanı bir arada gördüm sanki. Büyümelerine şahit olduğum gençler beni arıyor, kısık sesleriyle ''Hocam artık mülteci değilim'' diyordu. Fatih'e ayak basar basmaz muhacirlerin akın akın Fatih Camii'ne gittiklerini gördük. Hatta gitmiyor, akıyorlardı. Ben yüzümden hiç gitmeyen bir gülümsemeyle herkese gözünüz aydın, zaferimiz mübarek olsun diyordum. Cami avlusunda kaç hanıma sarıldım hatırlamıyorum. Bayramdı. Bayram çocukları giymiş, süslenmiş koşturuyorlardı. Elimizdeki tatlıyı Şam'ın şerefine dağıttık. Vahid, vahid, vahid, Suriye, Türkiye vahid diye çılgınlar gibi bağırdık kardeşlerimizle birlikte. Sevinçliydik ama hep bir yanımız buruktu. Hep beraber Filistin için dua ettik. Özgürlük ezgileri söyledik. Mutluluk bize çok yakıştı. Filistin özgür olsa ki olacak inşallah, gerçekten kalbimiz bu habere nasıl dayanır bilemiyorum. Dayanacağız elbette, kalbimizi o güne hazırlıyoruz. 12 sene en kötü anlarına şahit olduğum Suriye'nin özgür halini görmek için yola çıkıyorum. Allah'ım bize Filistin'in, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın zulüm altındaki tüm beldelerimizin özgür olduğunu da göster ya Rabbim. Amin. Tülay Gökçimen imzalı Suriye Artık Özgür başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Zafer Tamam, Şimdi Sorumluluk Zamanı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Yıllarca süren acılar, zorluklar ve fedakarlıklar sonucunda Suriye'de özgürleşme umutlarının gerçekleşeceğine tanık olduk. Bu gelişme sadece Suriye halkı için değil, tüm ümmet için bir bayram havası estiriyor. Gökyüzünde yankılanan sevinç ezgileri, 10 yıllar süren direnişin sonunda elde edilen bir zaferi müjdeliyor. Bu zafer sadece bir ülkenin bağımsızlık mücadelesi olarak değerlendirilmemeli. Tarihi, siyasi ve dini boyutlarıyla birlikte ümmetin birliği ve beraberliğini yeniden hatırlamamızı sağlayan bir uyarı şeklinde algılanmalıdır. 3. Dünya Savaşı'nın ihtimallerinin konuşulduğu, dengelerin sürekli değiştiği bir dönemde Suriye'deki bu zafer ümmetin geleceğine dair yeni umut kapılarını açıyor. İlerleyen günlerin bize neler getireceğini bilmiyoruz ancak bu zaferin köklü değişimlere zemin hazırlayacağı bir gerçek. Bu zaferin ardından toplamda 61 yıllık bizim tanık olduğumuz kadarıyla 13 yıllık bir sabrın ve mücadelenin olduğunu unutmamak gerekir. zahirde hızlıca elde edilmiş gibi görülse de bu başarı, geceler boyu dua eden, emek veren ve sebat eden milyonlarca insanın gözyaşıyla ve hicretiyle sulanıp yeşertildi. Suriye'nin özgürleşmesi, yeryüzündeki tüm Müslümanlar için bir müjde olarak yankılanıyor. Bu süreçte ümmetin geri kalanını da hatırlamadan geçemeyiz. Aynı umutla Mısır'ın özgürleşeceği, Afrika'nın sömürgelerden tamamen kurtulacağı, Filistin'in özlediği adalet ve özgürlüğe ereceği, Doğu Türkistan'ın gözyaşının dineceği bir geleceğe dair umutlarımızı yeniliyoruz. Tüm bu şartlar birer dua, birer mücadele ve birer özgürleşme rüyası olarak kalbimizde yer ediyor. Bu umutlarla dolu yeni yılda her birimiz bir parça daha çaba göstererek geleceğe dair ışıldayan adımlar atabiliriz. Zafer sadece silahlarla değil, inanan yüreklerin sımsıkı bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Dualarımızla, emeklerimizle ve dayanışma ruhumuzla daha güzel günlere ulaşmayı temenni ediyoruz. İşte tam da bu noktada gençlere yönelik mesajımız net. Bugünün sınavları yarının başarılarına kapı aralar. Suriye'nin özgürleşme mücadelesinde görüldüğü gibi sabır ve azimle hareket edenler er ya da geç karşılığını alır. Gençler olarak ümmetin birliği ve geleceğini inşa etmek için sorumluluk almalı, elimizdeki tüm imkanlarla bu davaya hizmet etmeliyiz. Zira zafer sadece sloganlarla değil, samimi bir çabayla gerçekleşir. Bu Ocak ayı hepimiz için yeni başlangıçların habercisi olsun. Umutla, inanan kalplerle ve dayanışma ruhuyla tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz. Allah'tan dileğimiz, mazlum coğrafyaların ağıtlarının şükür nidalarına dönüşmesidir. Zafer Allah katından gelir. Yeter ki biz o yolda olalım. Ümmetin geleceğini inşa etmek ve adalet, birlik ve özgürlük yolunda katkı sağlamak adına gençlere şu sorumluluklar düşmektedir. Eğitim ve bilgiyle güçlenmek. Gençler, İslam'ın öğretilerini derinlemesine anlamak için dini bilgiyle donanmalı, aynı zamanda çağdaş dünyayı anlamak için sosyoloji, tarih ve siyaset gibi alanlarda da kendilerini geliştirmelidir. Bilgiyle donanmış bireyler, ümmetin karşılaştığı sorunlara etkili çözümler üretebilirler. Sosyal sorumluluk üstlenmek. Toplumdaki mazlumların, yoksulların ve zulüm görenlerin dertlerine derman olabilmek için sosyal projelere katılmalı, gönüllülük faaliyetlerinde yer almalı ve yardımlaşma ruhunu canlı tutmalıdırlar. Kendi çevrelerinde bir bilinç ve farkındalık oluşturmalıdırlar. Birlik ve dayanışmayı güçlendirmek. Gençler, ümmetin birliğini bozacak tartışmalardan, ön yargılardan ve ayrımcılıktan uzak durmalı, farklı topluluklarla işbirliği yaparak ortak hedeflere ulaşma gayreti içinde olmalıdır. Bölünmeler yerine dayanışmayı artıracak adımlar atmalıdır. Dualar ve ibadetle manevi bağları kuvvetlendirmek. Her zaferin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı bilinciyle dua etmeli, ibadetlerini ihmal etmemeli ve manevi anlamda da ümmetin kalkınmasına katkı sağlayacak bireyler olmaya özen göstermelidir. Sabır ve azimle çalışmak. Suriye'nin özgürleşmesinde olduğu gibi, zaferin sabır, azim ve fedakarlıkla mümkün olduğunu bilerek yılmadan çalışmalıdır. Zorluklar karşısında pes etmemeli, uzun vadeli hedefler doğrultusunda çaba göstermelidirler. İletişim ve etkileşim ağları kurmak. Sosyal medyayı ve modern iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak mazlum coğrafyaların sesi olmak, hakikatleri dünyaya duyurmak ve destek ağları oluşturmak konusunda aktif olmalıdırlar. Liderlik vasfı geliştirmek. Gençler, topluluklarına rehberlik edecek liderlik vasıflarını geliştirmeli, kendi çevrelerinde sorumluluk alarak örnek bireyler olmaya çalışmalıdır. Girişimcilik ve yenilikçilik. Teknoloji ve girişimcilik alanlarında yenilikçi projeler geliştirerek ümmetin ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanda da bağımsızlığını sağlamaya yönelik katkılar sunmalıdırlar. Gençler, tüm bu sorumlulukları yerine getirirken, ümmetin sorunlarının sadece birer sloganla değil, somut adımlarla çözüleceği bilinciyle hareket etmelidir. Her birey kendi yetenek ve imkanları doğrultusunda bu davaya katkı sunabilir. En önemlisi ise bu çabanın samimiyetle yapılması ve yalnızca Allah rızası gözetilerek gerçekleştirilmesidir. Bu şuurla hareket eden gençler, ümmetin umudu ve geleceğinin teminatı olacaktır. Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Zafer Tamam, Şimdi Sorumluluk Zamanı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Programımıza Fatih Duman'ın Bu Hududu Kimler Çizdi Gönlüme başlıklı yazısıyla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Genç Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından yazılar paylaşıyoruz sizinle. Vatan güneşin doğduğu yerden battığı yere kadardır diye bir söz var. Oğuz Kağan'ın söylediğini rivayet ediyorlar. Sözün ona ait olup olmadığı bir başka mesele ama benim asıl ilgilendiğim cümlenin kendisi. Zira bu sadece ve tek başına slogan gibi kullanılacak hamasi bir cümle değil. Sınır çizilmemiş ve hiçbir zaman yeteri olmayan bir hayalin adı. Hedef denen şeyin ne olduğunu ve nasıl bir hedef konacağını gösteren bir cümle. Her kimin sözü olursa olsun bu cümleden ve hatta tarihin kendisinden de anladığımız o ki, atalarımız kendilerine bir hudut koymadan tüm dünyayı kendi mefkureleri, kendi davaları ve hayalleri için bir vatan saymışlardı. Uzak ya da sapa bir yer olması onların çok da sorun ettikleri bir durum değildi yani. Mesela çok uzak diyarlarda zulme uğrayan birileri varsa ve ondan haberdar olurlarsa ne işimiz var ki orada? Hem şimdi bu karda kışta nasıl gideceğiz demeden yollara düşmüşlerdi. Misal de vereyim ki tam olsun. Aceh diye bir yer var mesela. Allah aşkına hangimiz haritada yerini bulup da gösterebiliriz? Ama atalarımız öyle düşünmemiş. Kendilerine yardım isteği geldiğinde çıkmış ve düşmüşler yollara. Ta oralara kadar gitmişler ve hatta Aceh Sultanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlanmak istediği halde bunu da kabul etmemişler. Yani toprağı değil ama gönülleri fethetmişler. Hoca Ahmet Yesevi, atınızın gidebildiği her yer sizindir diyor. Al işte, hudutsuz bir hayal daha. Hayal kuracaksa adam böyle kurmalı. Ezansız şehir kalmasın. Allah adını bilmeyen, onun adaletinden nasiplenmeyen tek Adem olmasın. O gayeyle yollara düştü atalarımız. Maksatları bir şehre girmek, hükümdar olmak değildi. Öyle olsaydı eğer Sultan Alparslan Malazgirt Meydanı'nda o şanlı ordusunun karşısına çıktığında ''Bu meydanda kimse sultan değildir, bir sultan yoktur aramızda, tek sultan vardır, o da Allah'tır.'' demezdi. Fatih Sultan Mehmet Han bütün dünyayı titretirken her şeyi bırakıp da bir dergaha kapanmak istemezdi. Yavuz Sultan Selim, padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş diyerek yanmazdı. Şimdi de öyle. Şuur aynı, maksat aynı, meydan aynı, düşman aynı ve yiğit aynı. Tek bir fark var, hayallerimizin bir hududu var artık. Ez cümle bir hayal, bir dava var. Ve onun sonu, sınırı, ucu bucağı yok aslında. Peki ama bu vatan dediğimiz nedir ki? Neresidir yani? Bir toprak nasıl olur da vatan olur? Önce kelimenin kendisini bir anlatayım. Açıkçası kelimenin aslının Arapça olmasına ben de şaşırdım. Bunu bilmiyordum. Arap dilinden gelip de dilimize yerleşmiş ve bu denli millet kokan bir kelime yani vatan. Daha öncesinde atalarımızın kullandığıysa yurt, ülke, il, ev gibi kelimeler. Ama açıkçası vatan kelimesinin bugün bize hissettirdiğini bu kelimelerin hiçbiri tam olarak hissettiremiyor. Sözlükler kelimeye yerleşilen, yaşanan yer gibi manalar veriyor. Lügat olarak doğru ama hissiyat olarak eksik. Zira vatan bizim için öyle sadece yaşanan yer falan değil. Hiç gitmediğimiz, görmediğimiz ama vatan bildiğimiz yerler var bizim için. Belki doğru, bugünün haritaları içinde bizimle aynı renkte görünmeyen, adı aynı olmayan, çizilen o hududun dışında duran ama bizim için vatan olan yerler var. Hem bu hudut gönlümüze çizilmedi ya. E peki hudut ne? O da Arapça bir kelime ve aslında çoğul, tekil olan şekli hat ve sınır manasına geliyor. Hani haddini bil falan diyoruz ya, işte oradaki hat bu manada sınır demek. Hudutsa bu kelimenin çoğulu ve sınırlar demek. Neyse, yazımın da bir hududu var, onun için çok uzatmayayım. Peki neydi bizim aramıza bu hududu koyan, bu kadar yakın ama bu kadar uzak tutan neydi? Asırlarca aynı toprakta yoğrulmuş, aynı tastan yemek yemiş, aynı düşmanın karşısında durmuş ve aynı Allah'a inanıp, aynı kıbleye dönüp, aynı yere secde etmiştik de şimdi neden yapamıyorduk bunu? Kardeş değil miydik biz? Öyleydik ama unutmuştuk. Aramıza girenler, bizi bize düşürenler ve bizden bizi söken, aramıza bu hududu çizenler öyle bir yara açtılar işte. Sanki aynı evin içinde yaşayan ve aynı aileden olan bizleri tek tek bir odaya hapsettiler de birimizin diğer odaya gitmesi, berikinin ötekine gitmesi yasak oldu. Ama yine de ve muhakkak onların çizdikleri hudut yalnızca bir çizgidir ve silinir gider. Bizim hududumuz gönül iklimimizdedir ve onun sonu sınırı yoktur. O yüzden vatan gidebildiğimiz her yerdir. Hatta gitmesek ve gidemesek de hissettiğimiz ve hissedebildiğimiz, bir gün gideceğiz diye hayal ettiğimiz her yerin adıdır vatan. Vatan demek illa bizim anladığımız gibi öyle haritalarda çizilen sınırlarla olmuyor yani. Bizler siyasi haritaların yanına bir de gönül haritası çizmiş insanlarız. Fatih Duman'ın kaleme aldığı Bu Hududu Kimler Çizdi Gönlüme başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de. Genç Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.